Ayrım 20, sayfa 187. Hemşirelik okuduğu için babaannesinin evinden kovulan Liceli yetim Ayşe'yi, Kars köylerinin ayaklarında delik pabuçları, sırtlarında yün hırkalarıyla her gün 5-10 kilometre yürüyerek kar altında okula giden çocuklarını, köy yolunu, şoseye bağlayan kavşakta sabahın 7'sinde yarım saat otobüs bekleyen ve kardan adama dönen Pınarbaşı köyünün Pınar'ını anlatıyorum. Donacaksın Pınar, istersen köye dön. Bu karda otobüs gelmez belki dedim. Kıpkırmızı olmuştu yanakları. Parmak uçları morarmıştı. Gelir abla, gelir. Sen merak etme beni demişti. Ben her gün böyle gidip geliyorum. Düşünsene Zelo, 20 kilometre gidiş, 20 de dönüş, 40 kilometre yol yapıyordu günde. Ben donmak üzereydim soğuktan, onun gözlerinin içi gülüyordu. Neden biliyor musun? Okula gidiyordu da ondan. Yüzlerce yıldır süregelen kara kaderinden kurtulmak için bir umuttu okul. Tek umuttu. Aileler yollasa bile iklim şartlarının ağırlığından ve uzun mesafelerden dolayı okula kolay kolay gidemiyor o coğrafyanın kızları diyor Zelo. Töreler iklim şartlarından çok daha ağır, aymazlığın, yobazlığın yüzünden evlere kapalı kalmış, hayatı olmayan, sesi çıkmayan, gün görmeyen, kara çarşaflara bürünmüş kadınlarla genç kızları düşünsene. Yanıtlamıyor beni Zelha, onun aşiretinden yıllar önce bile kadınlar benim son yıllarda gördüklerimden çok daha olumlu şartlarda yaşıyorlardı. Yine de Zelha'nın benim nelerden söz ettiğimi bilmemesi mümkün değil. Aile başına neredeyse 10 çocuk düşüyordu Zelo. Kadınların kimi 10, kimi 15 çocuk doğurmuş. Öyle sizin çiftlikteki gibi sere serpe değil, daracık odalarda üst üste yatıyorlardı. Evler o kadar derme çatmaydı ki çoğunun içinde kar yağıyordu tavanlarındaki çatlaklardan. Yer yatakların arasına leğenleri sıkıştırmışlar, tıp tıp damlıyordu eriyen buzlar. Canım bir şeye daha çok sıkıldı. Neredeyse her iki evden birinde bir zeka özürlü çocuk vardı. Neden acaba? Neden olacak? Bir kadın 8-9 doğum yaptı mı sonuncu özürlü çıkıyordu ondan. O zaman da hemen gelsin kuma, yeni fabrikada yeni imalat. Ta ki yine bir hatalı mal çıkana kadar. Sonra bir kuma daha. Amma da coştun Nevo, gözlerin çakmak çakmak oldu. Coştum evet, keşke hiç girmeseydim bu konuya. Nereden açtın bu lafı? Neden öyle diyorsun? Çünkü gerçekten çok heyecanlanıyorum ve bir türlü susamıyorum. Kusura bakma. Kusura filan baktığım yok. Bu anlattıklarını ben de biliyorum elbette. Baba eviyle koca evi arasına sıkışıp kaldım zannetme. Milletvekili olarak az yer dolaşmadım ben. O halde anlıyorsun beni. Tabii anlıyorum. Ben de neler gördüm neler. Biliyor musun Nevo, ben kendi hesabıma en çok neye şaşarım? Neye? Bu adamlara evlerinin yanına hela yaparsın, oraya hayvanlarını tıkarlar. Kışın ayazında, yazın kavurucu sıcağında inatla yine dere kenarına inerler. Şiyar'ın köyünde haydi yazı anladım da kışın kıçları donmaz mı? Gülmeye başlıyoruz yine. Zelha çocukken de hep böyle yapardı. Ciddi bir şey konuşurken de ya kavga ederken de sulandırırdı işi. O zaman da kavga kavga olmaktan çıkardı, ciddi konuda sıkıcı olmaktan. Ama ben bu kez bırakmıyorum ipin ucunu. Ah Nevo, o dediğin devede kulak, beni tuvalete direnenlerden çok, kızların töreye kurban edilmesine direnmeyen analar kahrediyor. Bir de gelinlerini, kardeşlerini, baldızlarını hatta kızlarını bile ilişkiye zorlayan sapık erkekler ve yine onları görmezden gelen kadınlar. Onlar perişan ediyor beni. Hiç kızma sen o kadınlara Nevo, gördüklerine, bildiklerine isteyerek mi göz yumuyorlar sanıyorsun? Sesleri çıktığı anda öldürürler o kadınları. Artık adına intihar vakası mı denir, ne denirse. Ben anlatmaya devam ediyorum. Paçavralar içinde sümüklü bir sürü çocuğuna yedirecek lokma bulamazken, karılarının doğum kontrolüne izin vermeyen babaları, dayaktan karısının ağzında diş bırakmamış kocaları anlatıyorum. Diz boyu yoksulluk ve cehalet, haksızlık ve sefalet söz olup akıyor ağzımdan. Anlattıklarımı zaman zaman düşünceli, zaman zaman ağlamakla dinliyor Zelha. O hikayesini anlatırken ben nasıl şükrettimse halime, o da kendi haline şükrediyor eminim. Benim ağzımdan, memleketimden kadın manzaralarını dinlerken. Tüm bunların son bulması için tek bir çare var Zelo, tek bir çare. Neymiş o çare? Her şeyi yerle bir edecek bir deprem mi? Hayır, kızların eğitimi. Ben de değişik bir şey söyleyeceksin zannettim. İnan bana doğru söylüyorum. Doğuda yaşayan her bir kadın tek tek bilinçlenmezse, yaşadığının bir hayat değil de cehennem olduğunu fark etmezse, kemikleşmiş inançları kırmak kolay mı sanıyorsun? Kolay değil ama mümkün. Eğitimle, evet. Benim iyi niyetli saftirik arkadaşım. Yahu Zelo, Kurtuluş Savaşı vermiş insanlarız biz. Şu bizi küçümseyen Fransızları, İtalyanları, İngilizleri söküp atmışız toprağımızdan. O iş daha kolay. Buyursun gelsinler yine atarız. Biz savaşmayı biliyoruz, adam olmayı değil. Adam da oluruz. Yeter ki bu yola baş koyalım. Kızları okutalım, kızları bilinçlendirelim. Erkekler ne olacak? Kızlar bilinçlendikçe onlar da yavaş yavaş değişecek. Hayal görüyorsun. Zelo, Latin harflerine geçtiğimizde yaşlılar bile okuma öğrenmişti. O zaman sadece 10 milyonmuş nüfus. Olsun, yine yaparız. İnanmasam bu kadar dil dökmem. Dökme zaten, içimi kararttın. Şimdi aydınlatacağım içini. Deminden beri anlattıklarım var ya, hepsini unut. Nasıl unutayım? Doğruları söylüyordun. Elbette, ne söyledimse doğruydu. Ama bir doğru daha var ki her şeyi bastıracak. Yüzüme bakıyor merakla. Kırsaldaki kızlar uyanıyorlar Zelo. Okula gidenler öğreniyor, bilinçleniyorlar. 5000'in üzerinde kız çocuğundan söz ediyorum. Şu derneğin okuttuğu kızlardan. Sözünü ettiğim tek bir dernek. Daha bunun gibi kaç dernek kuruldu biliyor musun? Zelha, kızlar okumaya başladı. Kızları okula yollatmayı nasıl başarıyor bu dernek diye soruyor Zelha. Ailelere çocukların okul ve yol masraflarını karşılamaları için para yardımı yapıyor. Bu yardım için tek şart kız çocuklarını okula yollamaları. Yolluyorlar mı bari? Dedim ya, 4 yıl içinde 5000'i aşkın kız çocuğu okula gider oldu bu sayede. Vay be, sayende kalkınıyor memleket Nevo. Benim sayemde değil, bu derneklerin sayesinde. Nereden buluyorlar bu paraları? Sponsorlardan alıyorlar. Bilirsin, destek ne kadar önemlidir. İster maddi, ister manevi olsun. Bilmez miyim? Biliyor elbette Zelha. Hala manevi desteğin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Acaba onu ikna edebilir miyim bölgesinde bu tür bir kalkınma kampanyası başlatmasına? İki sigara daha yakıyorum. Masanın üzerinde kalan son paketten. Uzatıyorum birini Zelha'ya. Ben de deli miyim neyim? Buraya bir siyasi mahkumla röportaj yapmaya mı, röportaj maskesi altında çocukluk arkadaşımı bulmaya mı geldim? Yoksa birdenbire gökten yüreğime düşen bir vahiyle Zelha'ya eğitim kampanyası yaptırmaya mı? İçimden bir ses Zelha'yı buna ikna edebilirsem onun içinde çok hayırlı bir şey becermiş olacağımı söylüyor. Malum çevrelerde asi kimliğiyle duran arkadaşım onların gözünde dahi bambaşka bir kimliğe bürünebilir. Doğu'nun kızlarını kurtarmayı soyunmuş birine kim asi diyebilir ki yobazdan başka? Giderek çekilmez olduğumun farkındayım. Sesimde bir öğretmenin monoton tınısını yakaladım bir an. Babam bana, aman kızım, kafana bir şey taktın mıydı, yanındakinlere Allah evliya sabrı versin derdi. Zelha'nın masanın üzerindeki çöpleri kafama fırlatması an meselesi. Yine de hala konuşuyorum. Kızlar okuma öğrendikçe bilinçleniyorlar. Öğrendiklerini çevrelerine yansıtmaya başlıyorlar. Cehalet doğunun kırsallığına kapkara bir örtü gibi yayılmış Zelo. Bu karanlık ancak eğitimle yırtılabilir, parayla, tavayla değil. Zelha'nın gözlerinde birden çocukluğunun o muzip pırıltılarını yakalayınca susuyorum. Bak ben tavayla yırttık sanıyordum. Doğu kentlerinin çarşılarına dikkat ettin mi? Her türlü beyaz eşya ve tava ürünü bulmak mümkündür oralarda. Hele de tava. Teflonundan tut, dökme demirine kadar. Demek kalkınma olmuyormuş tavayla, yazık. Tavayla olsa olsa güzel bir patlıcan kızartması olur. Onun alasını da Kader Ana yapardı. Nevo, anama yağ çekerek, bana da duygusal sömürü yaparak nereye varmak istiyorsun? Açık açık söyle hadi. Zelo, gerçekten sizin bölgedeki kadınların yardıma ihtiyaçları var. Çok var. Bunu ben de biliyorum canım ama buradan çıkmadan kimseye bir faydam dokunmaz. Ben aynı fikirde değilim. Bak dinle, sen bu işe soyunmalısın. Senin yörenin kızları senin sözünü dinleyecektir. Zelha sözümü kesmeden dinliyor anlattıklarımı. Buradan çıkarsam sana söz veriyorum, eğileceğim bu meselenin üzerine diyor sonunda. Ama yalvarırım Nevo, başka tek bir ses söyleme bu konuda. Gidene kadar söyleme, içimi baydın. Şu anda öyle dertlerim var ki senin kızlarından çok daha önemli. Bak görüyor musun, sende ilerleme var. Senin kızların benim kızlarım oldu. Birbirimizle kah dalga geçerek, kah ince ince iğneleyerek ama incitmemeye dikkat ederek bir süre daha konuşuyoruz, kadınlara odaklı. Önemli olan şu ki her ne konuşursak konuşalım, Zelo ile müthiş eğleniyoruz, aynı çocukluğumuzda olduğu gibi. Birbirimize en acıklı durumları naklederken dahi gülünecek bir nokta buluyoruz. Sanki 30 küsür yıl hiç geçmemiş, hiç ayırmamış bizi. Dün gece uykuya yatarken öpmüşüz birbirimizi iyi geceler dileyerek. Karma karışık rüyalar görmüşüz derken sabah olmuş, Kader Ana dikilmiş başımıza, uyanın kızlar diyor. Uyanıyoruz ama çıkmıyoruz yataklarımızdan. Konuşuyoruz, hep konuşuyoruz. Bir Zelo anlatıyor, bir ben. Ben susuyorum, o başlıyor. Biz konuşurken bize hiç fark ettirmeden sessizce, sinsi sinsi ve hızla akmış zaman büyümüşüz. Koca kızlar olmuşuz, aşık olmuşuz, mutlu ve mutsuz olmuşuz, evlenmişiz, çocuklarımız olmuş, işimiz olmuş, gücümüz olmuş, günahlarımız, sevaplarımız olmuş, hayat saçlarımızdan tutup çevirmiş, çevirmiş ve fırlatıp atmış ikimizi de. Düşüvermişiz bu küçücük odadaki masanın iki yanına, hala konuşuyoruz, bir saat daha geçiyor. Oturduğumuz sandalyelerde kaykılıp ayaklarımızı boş sandalyelerin üzerine uzatmışız. İzmaritler küçük bir tebecik oluşturmuş sigara küllerinin üzerinde. Masada duran elma çöpleri kahverengiye dönüşmüş. Son püsküv paketini de bitirmişiz. Saatime baktım. Vaktimiz doldu mu diye sordu Zelha. Evet, ne yazık ki yine ayrılacağız Zelha. Ama ne olur bu defa araya 30 sene koymayalım. İyi de ben hapisteyim Nevo. Ne zaman çıkacağımı Allah bilir. Görüşme günlerine de sen gelemezsin. Neden gelemeyecekmişim? Özel izin filan kolay değil bu işler. Üstelik ekmeğin aslanın ağzında senin. Babanı düşün. Kendini boşu boşuna tehlikeye atma. Allah kısmet ederse çıkınca görüşürüz. İleride bir gün. Sıkıntımı belli etmemeye çalışarak çok yakında buluşacağız Zelha dedim. Ben tüm kalbimle inanıyorum buna. Lütfen sen de inan. Doğruyu gören insanlar her gün çoğalıyor. Özgürlüğüne kavuşman için ülkenin tüm aydınları büyük bir mücadele veriyor. Tevekkülle gülümsedi Zeliha. Eksik olmasınlar, beni destekleyen herkese minnettarım dedi. Ne konuşacağımızı bilemediğimiz için bir süre sessiz kaldık, sonra Zelha, İstediğin röportajı gerçekleştiremedin, ne yazacaksın şimdi diye sordu. Boş ver dedim, önemli olan seni bulmamdı. Koptuğumuz yerden başladık, hasret giderdik. Kafamdaki pek çok şeyi yerli yerine oturttum. Günlerce uyku tutturamamıştım. Ya beni hatırlamazsan diye. Sana kavuştuktan sonra röportaj ikinci plana düştü. Yine de bir şeyler yazmak zorundasın. Evet, ne yazacaksın Nevo? Yazarım bir şeyler. Belki de en doğrusu çocukluğumuzu anlatmak olur. Bizim davamıza arka çıkmayacak mısın? Davanız kimliğinizi kazanmanıza, eşitlik ve özgürlüğünüzse evet. Şefinizi kurtarmaksa hayır. Nevo, şurada saatlerce konuştuk. Davamızın bayrağı olmuş artık bu adam. Onu görmezden gelemeyiz. Aslında ondan hoşlanmayan, hatta onu zararlı bulan çok kişi var aramızda. Ben de meraklısı değilim onun. Ama kişiliği bir sembole dönüştü ne yazık ki. Gerçekten çok yazık. Olan olmuş Nevo, şimdi uzlaşma sağlanabilmesi için bir orta yol gerekiyor. Hak vermiyor musun bana? Orta yol gerektiğine hak vermez olur muyum? Başından beri bunu savunuyorum zaten. Karşılıklı geri adımlar atılmasına da katılıyorum. Ama mümkün olmayana ısrarla asılmak, işte bu Türk kafası Zelha. Aslında ha Türk ha Kürt fark etmiyor. Bizim coğrafyanın kafası bu. Bu kafa yüzünden bu noktadayız. Olabilir ama her ikimizin de boynunun üzerinde duran işte bu kafa. Her ikimiz de doğrularımızdan vazgeçmiyoruz. Gel gör ki doğrularımız değişik. Ne yapabiliriz ki birlikte? Çözüm aramaktan vazgeçemeyiz. Çözümlerimiz de örtüşmüyor. Olsun, konuşa konuşa sonunda ortak bir noktaya gelinir. Neredeyse 8 saattir konuşuyoruz burada. Sadece çözüme odaklanmadık ki Zelo. 30 yılın hesabını verdik, geçmişi andık, dedikodu yaptık. Yalnız kendi hikayelerimizi değil, Cengiz'i de, dedenin 90 uzun yılını da mercek altına aldık. Çözüm bulmaya vakit mi kaldı? Haklısın. Şimdi çok iyi düşün ve bana yazmam için çözüm içeren bir mesaj ver. Ama ne olur gerçekçi ol, emi. Zelha gözlerini tavana dikip bir süre düşündü, sonra gözlerimin içine bakarak tane tane konuştu. Al sana yazına aktaracağın mesaj. Çözüm için önce ölüm cezası kaldırılacak. Hayal kırıklığımı belli etmemeye çalışarak mesajını yazıma yedireceğim. Yedirme, açık seçik yaz. Halkımın istediği budur. Ben seninle röportaj yapıyorum Zelo. Sen kendi istediğini söyle bana. Söyledim işte. Koca bir halkın geleceğini bir deliye feda edebildiğine göre sen de bir delisin dedim. Deli olmaktan burada yatar mıyım? Canım, ciğerim Zelo, dedenin şivesiyle söylemeye çalışıyorum. Canım, ciğerimi olabilecek bir şey iste ki burada yattığına değsin güzel kardeşim. O halde dedemin hatırı için beni iyi dinle. Bir halkın bayrağı haline gelmiş birini ipe çekerseniz o halkla anlaşabilmeniz mümkün olur mu? Sen de beni iyi dinle. Bir çılgın kendine baş ilan edip 30 bin kişinin ölümüne sebep olduysa bu adama cani denir Zelo. Kürtler Cumhuriyet devrinde daha önce de 28 kere ayaklanmışlar. Bir devlet isyankar çocuklarını 28 kere bağışladıysa yine bağışlamasını bilir. Ama bu adam için hiçbir şey isteme. Ah Nevo, yine baskın çıkmaya çalışıyorsun. Yine kendi gözlüğünle bakıyorsun olaya. Nasıl dersin böyle bir şey? Tam 5 yıl boyunca dede, bir dizinde sen uyuklarken öbür dizinde benim başımı okşadı. Ben sizin içinizde, kucağınızda yetiştim. Yazılarımı hiç mi okumadın? Defalarca yazdım. Devlet, Kürt vatandaşlarının hepsine okumayı, yazmayı öğretebileydi. Ana dilinde eğitim vermesine, şarkısını söylemesine, kitabını yazmasına, televizyonunu kurabilmesine imkan tanısaydı. Hele de o saçma sapan Türkçe isim takıntısı olmasaydı. Bu işler başımıza gelmezdi diye. Ama ne olur Zelhacım, bir millet adı söyle bana ki eline silahı alıp çoluk çocuğu öldürmeye başlasın, halkını haraca kessin, yollarını mayınlasın, yaşam damarlarını kurutsun, yetmedi yurt dışında da yapsın tahribatını ve devletinden tepki görmesin. Fransızlar mı, İtalyanlar mı, İspanyollar mı? Kim tepkisiz kalabilmiş böyle bir eylemin karşısında, kim? Dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Sen en iyisi artık git Nevo. Canın ne isterse onu yaz. Allah kısmet ederse yine görüşürüz. Yani bizim birbirimize düşman olacak halimiz yok. Ama bu konulara girmeyiz. Sen de görüyorsun ki dünyalarımız ayrılmış. Anlaşamıyoruz. Cız ediyor yüreğim. Vaktimiz bol olsa ipin ucunu bırakmayacağım. Oysa Zelha'ya ölüm cezaları kaldırılsa bile hapisteki çılgının bu kez başka hayaller peşinde koşacağını ve yine yüzlerce genç insanın gerçekleşmeyecek bu hayaller uğruna öleceğini anlatabilmeyi isterdim. Bir gün bir devlet dahi kursalar bağımsız olamayacaklarını, çünkü her kim arka çıktıysa onlara, o arka çıkana sürekli bir diyet ödemek zorunda kalacaklarını, iplerinin hep birileri tarafından çekileceğini gösterebilmek, Batı ülkelerinin inayetiyle kurulan hiçbir ülkenin bağımsız olmadığını, olamayacağını ve huzur içinde yaşamayacağını hem tarihten hem de günümüzden örneklerle gösterebilmek isterdim. Onun gerçeği görmesini sağlamak için hiç üşenmeden saatlerce konuşurdum. Ama Dilaver Bey'in kapıda bitmesi an meselesi. Anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmaya hem zaman yok hem de Zeliha'dan kırgın ayrılmak istemiyorum. Susuyorum bu yüzden.